Ayrım 65, sayfa 485, 58. bölüm. Haldır çukurun yanındaki çalıların dibine yüzü koyun yattı. Karanlıkta kıpırdamadan çevresini gözden geçirdi. İki nöbetçi görünürde yoktu ama arkasındaki devriyeler hala çevreyi tarıyordu. Hareket edebileceklerinden emin olduğunda aşağıya, tünele fısıltıyla seslendi.
Gelebilirsin, Kleist.
Bir dakika sonra Kleist yanındaydı.
Yere uzan, kımıldama.
SS subayına çevreyi tanıması için süre tanıdı.
Otelin girişine doğru gideceğiz, sanki yürüyüşten dönüyormuş gibi, sakince.
Ya ondan sonra? Holder harekete hazır, üniformasının üstündeki tozu silkeliyordu.
Gelişmelere göre hareket edeceğiz. Soğukkanlığımızı koruduğumuz sürece şüphe çekmeyiz. Ama nöbetçilerin her an parayla saracaklarından eminim. O zaman başımız derde girecek. O nedenle tehlikeye düştüğümüzde kullanmak üzere silahını hazırla.
Otelin kapısına doğru yürüdüler. Girişin önündeki çakıl taşı kaplı alan gelip giden motosikletli habercilerle doluydu. Giriş merdiveninin her iki yanında beyaz miğferli askeri inzibatlar durmuş, onların hemen arkasında otelin girişine konmuş masanın ardında bir subay ve bir çavuşun nezaretindeki askerler her girene kimlik soruyordu. Otelin hemen karşısında çimenlerin üzerinde iki Sherman tank vardı. Tank mürettebatı taretlerin çevresine çökmüş, sigara içerek çene çalıyordu. Holder sakince yanlarından geçti. Tank mürettebatından biri onları gördü, yanlarına gelip selam verdi.
''Rahat çavuş, ateşin var mı?''
''Tabii albayım.'' Adam ceplerini karıştırdı, bir kutu kibrit uzattı. Holder sigarasını yakarken girişi gözledi. Bütün bahçe sıkı güvenlik altındaydı. Tek ya da iki kişilik devriyeler gözün görebildiği her yeri dolaşıyordu. Görülüp kimlikleri sorulmadan otele giremeyeceklerini anladı. Kibriti geri verirken sordu. ''Adın ne çavuş?''
Speedwell efendim, Tennessee'den.
Holder gülümsedi.
Söyle bakalım, senin gibi bir asker için başkanı ve İngiltere başbakanını korumak nasıl bir duygu?
Genç çavuşun gururu her halinden belliydi.
Bu büyük bir şeref albayım.
İşte bunda haklısın, o nedenle gözlerini dört aç.
Emredersiniz.
Çavuş kusursuz bir selam verdi, Holder'ın karşılığını aldı. Her ikisi tankın yanından uzaklaştığında Kleist karanlığa üzerinden yük kalkmış gibi sırıttı.
Söylemem gerekir Holder, ensen çelik gibi sert. Bunun yanında zekisin de. Eğer dediğin gibi zeki olsaydım böyle bir saçmalığa katılmaya razı olmazdım. Üstelik çavuşun sözüne güvenip Roosevelt ve Churchill'in burada kaldıkları sonucunu çıkaramayız. Bundan kendimiz emin olmalıyız.
Clayton ağzı açık kalmıştı.
Yani otelin içine mi gireceğiz? Gerçekçi olalım. Burada olduklarından başka nasıl emin olabiliriz ki?
Peki ya yakalanırsak? Her şey mahvolur.
Bu da işin riski. Üstelik başka bir yol da yok. Unutma, sakin bir yürüyüş yapıyormuş gibi. Ben söylemeden de tabancana el atmayı sakın aklından geçirme.
Kenarları çiçekli yoldan yürüdüler. Çimenler üzerine kum torbalarından yapılı makinalı tüfek yuvaları, otelin arka avlusunda da yüzlerce çadır, onlarca kamyon görünüyordu. Askerler karanlıkta bir o yana bir bu yana gidip geliyordu. Clayston'un umudu sönmüştü.
Burası Führer'in sığınağından bile iyi korunuyor.
Yürümeye devam et. Güvenlik önlemlerinde bir boşluk var mı? Gözlerini aç. İçeri girecek bir yol bulmamız gerekir. Otelin arkasına doğru yürümeye devam ettiler. Gittikleri her yerde aynı durumla karşılaştılar. Her yerde nöbetçiler, makineliler, uçak savarlar vardı. Arkadaki servis kapısına yaklaştıklarında Holder, kapının önünde durmuş bir askeri kamyon ve kamyondan yiyecek kasaları boşaltan tulum giymiş iki asker gördü. Askerler yüklerini içeriye, mutfağa taşırken elinde bir defter tutan silahlı bir çavuş onları denetliyordu. Aralık kapıdan içerideki hareketliliği görmek mümkündü. Beyaz giysileri içinde askeri aşçılar buhar dumanları arasında çalışıyordu. Holder durakladı. Kleist onun düşüncelerini okuyor gibiydi.
Ne düşünüyorsunuz?
Bir deneyelim.
Kleist şüpheliydi.
Emin misiniz? Hiçbir şeyden emin değilim. O yüzden işler sarpa sararsa beni korumaya hazırlıklı ol. Yoksa ağzını kapa ve sana söylediklerime uy.
Holder sert adımlarla boşaltmayı denetleyen çavuşa yöneldi.
Burada neler oluyor?
Çavuş selam verdi.
Mutfak malzemesi albayım.
Holder elini sırtında malzeme sandığıyla yanlarından geçen askerin koluna koydu.
Bu adamın kağıtlarını kontrol ettin mi çavuş? Bütün belgeler girişte kontrol edildi albayım. Gerekli izni olmadan kimse oradan geçmez.
Bunları ben de biliyorum çavuş. Ama benim sorduğum o değil. Sen bu adamın kağıtlarını kontrol ettin mi?
Adam şaşırmıştı.
Hayır, hayır efendim. Gerekli olduğunu düşünmedim.
Düşünmedin mi?
Holder patladı.
Böylesi bir ihtimal bize savaşı kaybettirebilir çavuş. Ya kamyondaki malzeme?
Onlar da girişte incelendi efendim.
Bu da senin için yeterli öyle değil mi?
Holder'ın gözleri alaycıydı.
Kağıtlarını bir göreyim.
Çavuş selam verdi, kağıtlarını uzattı. Holder belgeleri uzun uzun inceledi.
Belgelerin düzenli.
Elindekileri geri verdi.
Bundan sonra buraya kim gelirse gelsin kontrol edeceksin, anlaşıldı mı? Her arabanın içindekileri de. Bu andan itibaren bu bir emirdir. Anlaşıldı mı çavuş?
Evet albayım. Holder çavuşa belgelerini verdikten sonra mutfağa yöneldi. Durup Clayce'e döndü ve sert bir sesle emir verdi.
Burada kal çavuş. Kamyonun gerektiği gibi aranmasına ve bu adamların kağıtlarının denetlenmesine nezaret et. Bu budalanın gözünden hiçbir şeyin kaçmadığından emin olmak istiyorum.
Baş üstüne efendim.
Albayım size söz veriyorum.
Çavuş kekeleyerek söze girmeye kalktı. Holder onu duymamış gibiydi. Mutfağa girdi.
20.30 İnzibat komutanının bürosu kalabalıktı. Weaver danışmadan çavuş Morris'i istedi. Morris 10 dakika kadar sonra göründü. Yükü altında ezilmiş görünen iri yarı bir inzibat memuru.
Sizi beklettiğim için özür dilerim efendim. Ne istemiştiniz?
Weaver kimliğini gösterdi.
Bu sabah Yarbay Sensin'a yaptığınız telefon konuşmasıyla ilgili. Hani çalınan askeri araçlar ve üniformalar.
Çavuş başını kaşıdı.
Çok kötü bir zamanda geldiniz efendim. Gırtlağıma kadar iş var. Acil miydi?
Çok.
Çavuş derin derin için çekti.
Peki, o zaman büroma gidelim efendim.
Morris öne geçti. Koridorun ucunda kalabalık bir büroya girdiler. Birkaç asker masalarındaki daktilolarda bir şeyler yazıyordu. Morris masalardan birine geçti. Bir dosya arayıp buldu. İçindeki kağıtlara göz attı.
2,5 tonluk brandalı 3 Ford kamyon, 1 cip ve 3 askeri polis üniforması. Hepsi de Amerikan ordusu malzemesi. Hepsi de son 5 gün içinde Huckstep kampından çalındı. Neden sorduğunuzu öğrenebilir miyim efendim?
Güvenlikle ilgili, dedi Weaver. Hırsızlık hakkında başka bilginiz vardır değil mi?
Yarbay Sensin'in konu hakkında bazı bilgileri varsa birbirimize yardım edebiliriz diye düşünmüştüm. Hırsızlıkla ilgili olduğunu sandığımız birisi var ama elimizde yeterince kanıt yok.
Sensin'in bu konuda bilgisi yok. Bizim aradığımız bir Amerikan arabası. Askeri ya da sivil olabilir. Kimden şüpheleniyorsunuz?
İngiliz ordusundan çavuş Walreed. Arkadaşlar ona Kel diyor. Levazım subayımızın emrinde çalışan bir yazıcı. Ordu depolarından çalınan malzemeyle ilgisi olduğunu düşünüyoruz. Mazottan subaylara ayrılmış yiyecek malzemelerine kadar. Şu dakikaya kadar hiçbir şey kanıtlayamadık.
İyi ama Red İngiliz. Çalınan malzeme ise Amerikan ordusundan.
Çavuş sırıttı.
Açıklaması kolay efendim. Reed'in Huckstep kampındaki levazım çavuşuyla bağlantısı olduğunu biliyoruz. Askeri malzeme ya da yedek parça sıkıntısı olduğunda birbirlerine yardım ediyorlar. Bunların hepsi yasal işler.
Peki neden Reed'in bu hırsızlıkla ilgili olduğunu düşünüyorsunuz?
Bir süreden beri onu izliyoruz. Sizinkiler bir araştırma yaptı ve ciple üniformaların çalındığı gün Huckstep kampını ziyaret ettiğini öğrendiler. Aynı şey kamyonların kaybolduğu gün de olmuş. Depo personelini sorguya çektiler ama bir şey bulamadılar. Ancak bir delil olmasa da bu hırsızlıkların arkasında Reed'in bulunduğuna dair bir şey duydular. Kimse onu malzemeyi çalarken görmemiş. Anlaşılan depo personelinden bazılarını kullanmış. Ağızlarını kapatmak için de para vermiş. Bir süre sonra böyle işlerin kokusunu duymaya başlıyorsunuz. Ben de suçu onun işlediğinden eminim. Ama bu kel sabun gibi biri. Onu suçüstü yakalamak neredeyse imkansız. Onu iş üstünde yakalamak ya da çalınanlarla ilişkisini ortaya çıkarmak şart.
Çaldığı yiyecek maddelerini ne yapıyor?
Çavuş omuzlarını silkti.
Sanırım kara borsada satıyor. Kahire'de böyle mallar çok revaçta. Eğer bazı kasalara dikkat etmezseniz ayaklanıp gidiyorlar. Bütün bunları sizin işinize yarayacağını sanmam efendim. Kayıp bir araba aradığınızı söylemiştiniz değil mi?
Weaver kaşlarını çattı.
Öyle ama bu anlattıklarınız çok ilginç. Amerikan ordu araçlarının kimin işine yarayacağını hiç düşündünüz mü?
Çavuş başını salladı.
İşte benim sorunum da bu. Yarbay Sensin bu nedenle aramıştım. Araplar böyle şeylerle uğraşmaya cesaret edemez.
bir askeri kamyon boyayıp da kullanabileceğiniz bir şey değil. Cip de öyle. Kamyonların ve cipin parçalarında işlere yarayacağını sanmam. Beni asıl düşündüren üniformalar. Burası çok saçma. Kuzey Afrika'da tanıdığım herkes bu üniformaları çıkarmaya uğraşıyor. Giymeye değil.
Belki de Çavuş Reed sorgulamanızın zamanı geldi.
Belki de Çavuş Reed'i sorgulamanızın zamanı geldi.
Şimdi mi efendim? Morris itiraz etti.
Ama elimde yeterli kanıt yok. Üstelik Reed'i şimdi sorgulamak ona karşı hazırladığım bütün planı bozar.
Weaver ayağa kalkmıştı bile.
Şimdi Çavuş. Yolda anlatırım. Bu bir ölüm kalım meselesi olabilir.
Holder kimse tarafından durdurulmadan mutfağa geçti. Öbür uçtaki açılır kapanır kapının önünde durdu. Kapının hemen ötesindeki oda subay yemekhanesi olarak düzenlenmişti. Masalarda birçok subay erlerden oluşan bir kalabalığın getirdiği yemekleri yiyordu. Kapı açıldı, elinde kirli tabak dolu bir tepsi taşıyan bir asker göründü. Holder adamın yolundan çekildi ve başka bir kapı araladı. Hemen sağında dar bir kapı, onun ötesinde de yukarı çıkan basamakları gördü. Basamakları tırmandı, birinci katta küçük bir sofaya çıktı. Sofanın her iki yanında kapılar vardı. Sofanın öbür ucunda boş bir otel salonu gördü. Oda, deri koltuklar ve iskemlelerle doluydu ve duvarlardaki doldurulmuş hayvan başlarıyla eski bir Mısır av köşkü gibi döşenmişti. Salonun tavanından kocaman bir avize sarkıyordu ve sağdaki merdiven otelin lobisine, güvenlik masasının yanına iniyordu. Merdivenlerden iki subayın çıktığını gördü. Holder yanından geçen subayları selamladı, koridorda kaybolmalarını bekledi, bir üst kata tırmanmaya koyuldu. Koridorun sonunda bir kapı önünde nöbet tutan iki asker ve ciddi görünüşlü iki sivil gördü. Daha bir adım bile atamadan odadan elinde evrak çantasıyla bir Amerikan tümgeneral çıktı. Holder selam verdi, general kaşlarını çatmıştı, yanına yaklaştı.
''Adın ne albay?''
''Kowalski efendim.''
Seni daha önce hiç görmedim.
Beni Huckstep kampından gönderdiler efendim.
Öyle mi?
General bir kaşını kaldırdı.
Derhal benimle aşağıya lobiye gel.
Holder daha cevap vermeden general merdivenleri inmeye başladı. Holder'ın tereddüt ettiğini görüp durdu.
Ne bekliyorsun albay? Yoksa sağır mı oldun?
Hayır efendim. Holder başına ne geleceğini bilemeden generali izledi. Tabancasının kılıfını kalbi çarparak açtı. Gerekirse adamı öldürmeye kararlıydı. Lobiye vardıklarında general doğruca güvenlik masasına yöneldi. Masanın arkasındaki subay elindeki sahra telefonunu bıraktı.
İşe başladık mı binbaşı?
Diye sordu general kabaca.
Geliyorlar efendim, şu anda giriş kapısındalar.
General parmağıyla Holder'a işaret etti.
Beni takip et Kowalski.
Holder iç endişeyle dolu generali izleyip lobiyi geçti, basamakları inip otelin dışına çıktı. General göründüğünde otelin önü birden hareketlendi. Havada neredeyse elle tutulabilecek bir gerginlik vardı. Nöbetçiler esas duruşa geçti. Tank mürettebatı taretlerden yere atlayıp selam durdu. Birkaç saniye sonra siyah bir Packard ve iki Ford otomobil göründü. General üniformasını düzeltti ve Holder'a
''Albay, yanına iki adam al ve rampayı hazırla. Bütün bunları yaparken de nazik olmayı sakın unutma.'' dedi.
Holder onu dinlemiyordu bile. Holder onu dinlemiyordu bile. Bütün benliğiyle büyük bir heyecan duyuyordu. Arabalar yaklaşınca gözlerine inanamadı. Ortadaki arabanın arka koltuğunda açık renk bir elbise giymiş, bacakların üzerine bir battaniye örtmüş Franklin Delano Roosevelt oturuyordu ve bitkindi.
Albay Kowalski,
general arabaların yanından bağırdı.
Emrimi duymadın mı? Derhal o Allah'ın belası rampanın yanına git.
Holder bir an için ne yapacağını bilemeden durdu. Neredeyse paniğe kapılacaktı ki solundaki tekerlekli düzeni generalin emrine uyup onun başına geçen iki askeri gördü. İçi rahatlayarak onların yanına gitti. Askerlerin yapılacakları bildikleri anlaşılıyordu.
Generali duydunuz. Acele edin.
Askerlerden biri aptal bir komutanla karşılaşmış gibi
"Emredersiniz efendim,"
dedi.
"Her şey kontrol altında."
General delici bakışlarını Holder'a dikti.
Hey tanrım Kowalski, bir emir vermen için iki kere düşünmen mi gerekir?
Holder cevap vermedi. Holder cevap verme fırsatı bulamadı. Rampa en alt basamağın yanına geldiğinde arabalar durdu. Packard'ın sivil giyimli genç adamları fırladı. Ellerindeki Thompson makinalı tabancalardan gizli servis yetkilileri oldukları anlaşılıyordu. Öndeki ve arkadaki portlardan elleri evrak, çantalı, üst düzey subaylar indi.
Gizli servis ajanları askeri bir törendeymiş gibi yerlerini aldılar. İkisi başkanın arabadan inmesine yardım etti. Bir üçüncüsü bagajı açmış, Roosevelt'in tekerlekli sandalyesini çıkarmıştı bile. Başkan sandalyeye oturtuldu, demir kalıplar içindeki ince bacakları ayaklıklara yerleştirildi, general selam verdi. Başkan, Holder gizli servis ajanlarının tekerlekli iskemleyi rampadan yukarı itişlerini izledi. İskemle tepeye vardığında yere çarparak sarsıldı ve Roosevelt'in bacaklarını örten battaniye düştü. Gizli servis ajanlarından biri battaniyeyi almak için eğildi ama Holder ne yaptığını düşünmeden battaniyeyi yerden kaldırmıştı bile. Battaniyeyi adama verdi, o da başkanın bacaklarını örttü. Bütün bu işler yapıldıktan sonra Holder kendini Roosevelt'te göz göze bakarken buldu. Başkan sevimli bir gülümsemeyle, "Çok naziksiniz albay," dedi. "Bir zevkti efendim. Adın ne evlat?" "Kowalski efendim." "Albay Kowalski, sana nezaketin için teşekkür ederim." Holder selam verdi. "Bir şerefti efendim." Başkan yoluna devam etti. Dört gizli servis görevlisi tekerlekli iskemleyi kaldırmış merdivenleri çıkıyordu. Holder onları izledi. General yanına yaklaştı, kulağına eğildi, öfkeli bir fısıltıyla konuştu. "Evet Kowalski, senden bir açıklama bekliyorum. O lanet olası rampayı yerleştirmek çok uzun sürdü. Kafan neredeydi?" Holder rüyadan uyandı. "Özür dilerim efendim. Gerçeği söylemek gerekirse başkanı ilk defa bu kadar yakından görüyorum. Galiba çarpıldım da." General yumuşadı. Bağışlar gibi baktı. Merdivenlerden yukarı taşınan başkomutanına baktı. "Çarpılmakta haklısın." Sesi duygu yüklüydü. "Allah kahretsin. Bu manzarayı her gördüğümde ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Bütün hayatı boyunca acı içindeki bu adam ağzını açıp bir kere bile şikayet etmiyor. Sana bir şey söyleyeyim mi Kowalski? Emrim altındakilerin yarısı onun kadar cesur olsa bu savaşı uzun süre önce bitirmiş olurdum." "Evet efendim." Holder fırsatı kaçırmadı. Hiçbir şey yokmuş gibi sordu. "Başbakan Churchill de bu gece dönecek mi efendim?" General bir kaşını kaldırıp güldü. "Sen aydan mı geldin albay? O adamın bir gece baykuş olduğunu bilmiyor musun?" "Sen aydan mı geldin albay? O adamın bir gece baykuşu olduğunu bilmiyor musun? Bu akşam Kahire'de onuruna düzenlenmiş bir davete gitti. Tahminime göre şafa sökmeden döner." "Tabii efendim." "Şimdilik bu kadar Kowalski. Gidebilirsin. Bir dahaki sefere aklını başına topla." Holder selam verdi. Generalin başkanın ardından merdivenlerden çıkışını izledi. Gizli servis elemanları merdivenin tepesine vardıklarında başkanın sandalyesini yere indirmişlerdi. Holder Roosevelt'in başını görüyordu. Yüzünü soğuk bir ter bastı. Bütün benliği öfkeyle dolmuştu. 10 metre kadar ilerisinde babasının ölümünün ve oğlunun sakat kalmasının baş sorumlusu duruyordu. Orada 1 dakika kaldı. Karar verme eşiğinde elini tabancasının kılıf kapağına koydu. Yukarıdakiler koridora girip gözden kayboldular. Holder hiçbir mantıklı nedene dayanmaksızın kendi güvenliğini tehlikeye atarak basamakları ikişer ikişer tırmandı. Tepeye vardığında Roosevelt'in tekerlekli iskemlesinin koridorun sonuna önünde 2 askeri polisin nöbet tuttuğu odaya doğru itildiğini gördü. Gizli servis ajanları başkanın iskemlesini oda kapısından geçirmeye çalışırken Roosevelt'in yardımcıları 2 kenara ayrıldı ve Holder kusursuz bir hedefle karşı karşıya olduğunu gördü. Bir kurşun, her şey bitecek. Kendi durumunun farkına varmadan kılıfın kapağını açtı. Daha sonra mantığı üstün geldi. "Allah kahretsin Holder," dedi kendi kendine. "Delirdin mi sen?" Orada öylesine kala kaldı. Tabancasını ateşlememesinin nedenini sakat bir ihtiyara ateş etmemekle mi, yoksa ateş etse bunun intihar demek olacağını bilincinde olması mıydı, bilmiyordu. Birden başkanın gizli servis ajanlarından biri geri döndü ve bakışları karşılaştı. Holder adamın soğuk bakışları karşısında gözlerini indirmedi, selam verdi. Sihir bozulmuştu ama öfkesi dinmemişti. Hızla aşağıya, mutfağa indi. 20 dakika kadar sonra peşinde Clay's mezardan çıktı. Her ikisi de üniformalarını çıkarmıştı. Onları gören Deacon ve Rachel üzerlerinden ağır bir yük kalkmış gibi derin birer nefes aldılar. "Jack, Tanrı'ya şükürler olsun, döndün." Rachel kollarına atıldığında Holder başını okşadı. "Arabaya dönsen iyi olur. Buranın konukseverliğinden yeterince yararlandık. Ben de 1-2 dakika içinde geleceğim. Clayst, hanımı arabaya götür. Aletleri ve lambaları şimdilik mezarda bırakacağız." Glass çıkırdan çıkması için Rush'a yardım etti. Daha sonra birlikte karanlığa karışarak gözden kayboldular. Deacon alnını mendiliyle sildi. Bir an için geri dönmeyeceğinizi sandım. Neden geciktiniz? Gideli bir saatten fazla oldu. Haldır ipleri ve malzemeyi yerleştirmekle meşguldü. Yapılacak işler vardı. Tünelin çıkışını genişletmemiz gerekti. Deacon umutla sordu. Peki neler gördünüz? Haldır malzemenin yerleştirilmesi bitirdiğinde başından geçenleri Deacon'a anlattı. Deacon'ın şaşkınlığı yüzünden okunuyordu. O adamı gerçekten gördünüz mü? Sizin kadar yakınımdaydı. Yalnız o değil. Nerede kaldığını da kesin olarak biliyorum. Harika. Deacon'ın mutluluğu büyüktü. Kendinizi açtınız binbaşı. Mükemmel bir iş başardınız. Tebriklerinizi sonraya saklayın. Daha işimiz bitmedi. Mezarlık tünelini ve çıkışını genişletmemiz gerekecek. Kayalardan söz ediyorum. Açtığınız deliğin görülmesi tehlikesi var mı? Delik iyice saklı. Üstelik bir çukurun dibinde. Yine de gerekli önlemleri aldım ve bulabildiğim çalılarla ağzını kapadım. Ne malzeme gerekiyorsa emin olun bulacağım. Deacon'ın yüzü karardı. O Churchill domuzuna yazık oldu. Geri döneceğini sanıyor musunuz? General de fazla umutlu değildi. Anlaşılan ihtiyar Wilson kalabalıktan ve davetlerden hoşlanıyor. Ben de öyle duydum. Halbuki ikisini de gebertebilsek ne başarılı olurdu. Ne de olsa ana hedefin nerede olduğunu biliyoruz. Şimdi Churchill menzil dışında olduğuna göre çabalarımızı artık Roosevelt'te kaçırmamalıyız. Deacon düşünceliydi. Ama şimdi önümüzde daha acil bir sorun var. Yoksa Salter'ın ultimatomunu unuttunuz mu? Albay Skorzen ve adamları inmeye başarsalar da kamyonlar olmadan onları havaalanından buraya taşımak imkansız. Haldır gülümsedi. Galiba bir fikrim var. Biraz kandırmacayla bu sorunun üstesinden gelebiliriz. Eğer Salter bize katılmak istiyorsa belki de onu düş kırıklığına uğratmamamız gerekir. Ne demek istiyorsunuz? Onunla önümüzdeki 2 saat içinde bir buluşma ayarlayabilir misin? Tabii güvenli bir yerde. Bir de herhangi bir kontrol noktasından geçilmesini gerektirmeyen bir yol lazım. Bunu yapabilirim. Deacon'ın kaşları çatıldı. Ne yapmak niyetindesiniz? Haldır kafasından geçenleri anlattı. Bitirdiğinde Deacon'ın ağzı şaşkınlıktan açılmıştı. Ellerini ovuşturup güldü. Biliyor musunuz binbaşı, bu gerçekten de parlak bir fikir. Basit ama parlak. Bunu neden ben düşünemedim? Siz bir dahisiniz. Pek sanmıyorum ama eğer başarırsak problemi çözmüş oluruz. Kafamı kurcalayan bir şey daha var. Paraşütçülerimiz görülmeden çimenleri aşıp otele nasıl gidecekler? Herhalde sizin gibi mutfaktan değil. Tamam, Skorze'nin adamları Amerikan üniforması giyiyor olacaklar. Ama oteldeki gösterinizden sonra mutfak kapısında kimlik kontrolü yapmaya başladıklarından eminim. Haldır onayladı. Doğru. Tünele geri dönerken otelin 1. katındaki odaları saydım. Anlaşılan Roosevelt'in kaldığı odanın geniş bir balkonu var. Eğer çevredeki nöbetçiler bir şekilde susturulursa balkon odaya girmek için uygun bir yol olabilir. Ondan sonra da hızla odaya girmek, saldırmak bence tek çare. Üstelik Skorzen böyle saldırılarda harikalar yaratıyor. Ama bütün bunlara karar vermek benim değil, albayın işi. Ona durumu anlattıktan sonra değişik yollar düşüneceğinden eminim. Önemli olan Roosevelt'in hangi odada kaldığını kesinlikle biliyor olmamız. Onun dışında bahçeye girmek için güvenli bir de yolumuz var. Hepsini hesaplayınca başarılı bir gece geçirdik diyebiliriz. Deacon karanlıkta gülümsedi. Biliyor musunuz, yavaş yavaş bu işi başaracağınıza inanmaya başladım. Salter konusunu halledebilirsek Skorze'nin birliğinin gelmesi, Berlin'e ne zaman haber göndereceğimizi de bilmiyorum. Skorze'nin birliğinin gelmesi için Berlin'e ne zaman haber göndereceğiz? Haldır taşlarda ayağını basacak bir yer aradı, sonra Deacon'a dönüp büyük bir ciddiyetle konuştu. Roosevelt'in geceyi geçirmek için odasına çekildiğini düşünebiliriz. Belki de şansımız yaver gider ve Churchill de döner. Ama sizin de söylediğiniz gibi hiç olmazsa ana hedef menzilimize girdi. Bundan sonra önceliği Roosevelt'e vereceğiz. Her şeyi düşünürsek müttefikler artık sırtımıza bindi. Bu nedenle önümüze çıkan her fırsatı değerlendirmeli, hızlı hareket etmeliyiz. Saldırı bu gece yapılmalı. Aynı fikirde değil misiniz? Ayrım sonu, sayfa 496.